Yahuda 1. bölüm 16. ayette bunlar hep yakınıp söylenir. Kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar der. İnançtan dönenleri tanımanın 5 yolu vardır. İlk olarak söylenen insanlardır bunlar. Yakınıp söylenirler diyor ayette. Yani şikayet edip dururlar. Tatmin olmayışlarını yüksek sesle bildirmezler ama kısık sesle Tanrı hakkında söylenmektedirler. İkincisi şikayet eden insanlardır. Hayattaki durumlarından ötürü şikayetçidirler. Hiçbir zaman tatmin olmazlar. Tanrı'yı kabul etseler bile başlarına gelen her şeyden ötürü Tanrı'yı suçlamaktadırlar. Bana hayattaki durumlarından ötürü hiç tatmin olmadığını ve ne kadar mutsuz olduğunu anlatan insanlardan pek çok telefon alıyorum. Sonra Mesih'e iman ettiler ve bütün bunlar değişti. İnançtan dönenlerin bir başka özelliği de kendi tutku ve arzularının peşinde gitmeleridir. Bu arzular iyi ya da kötü olabilir. İlla da ahlaksızca arzular olmaları gerekmez. Tanrı'yı dışarıda bırakan her şey buna dahil edilebilir. İnsanların belirli bir tatmin aldıkları tekneyle gezmek, iyi müzik, edebiyat ya da hatta din bile buna dahil olabilir. Ama yüreklerinde tatmin olmuş değillerdir. Dördüncü olarak ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Yani aşırı bir kibire sahiptirler. Bir içeriği olmayan, köpük dolu, abartılı bir dil kullanmaktadırlar. Kendisiyle bir röportaj yapılan bir politikacıyı dinlerken gerçekten eğleniyorum. Günümüzde çok fazla kullanılan bir sürü modern deyim kullandı bu kişi. Sözlerini bitirdiğinde ne söylediğini analiz ettim ve hiçbir şey söylememiş olduğunun farkına vardım. Sadece konuşmuştu. Hiçbir konu hakkında bir adanmışlık göstermemişti. Rabbin hizmetinde olup da bu şekilde konuşan pek çok adam da var. Ve beşinci olarak kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar diyor. Yani onların yüzüne karşı onlara hayranlık duyarlar. Başkalarını alkışlamakta harikadırlar ve doğru olmayan pek çok şeyi de söylerler. Neden? Çünkü terfi etmek için, kendi çıkarları için insanlara bakmaktadırlar. Yakup'un mektubunun bu konuda söyleyecek bir şeyi olduğunu şimdi size hatırlatmak istiyorum. Yakup 2. bölüm 1 ila 4. ayetler. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla, kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde şık giyimliye ilgiyle sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibine otur derseniz aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz der. Bu tür şeyleri ben birçok kez Batı kiliselerinde gördüm. Bir süre önce vaaz vermem istenilen bir kiliseye gittim. Oradaki insanlar beni pek tanımıyorlardı. Yer gösterenler de beni tanımıyordu. Oraya erken gittiğim için kim olduğumu bildirmeden içeri girdim. Kiliseye girdiğinde yer gösteren iki kişi birbiriyle konuşuyorlardı ve benimle hiç ilgilenmediler. Bunun üzerine orada öylece bekledim. Sonunda bir tanesi programı istiyor musunuz dedi. Evet teşekkür ederim. Nereye oturmak istersiniz diye sordu. Bilmiyorum beni nereye oturtmak isterseniz otururum dedim. Şuradaki şu sandalyeye ne dersiniz dedi. Bol bol yer olduğu halde beni öne koymaya niyeti yoktu. Hiç dostça bir ruh hali içinde de değildi. Bunun üzerine oturmak yerine geriye yürüdüm. Sonra platforma çıktığım zaman o yer göstericiye baktım. İnanın bembeyaz olmuştu. Toplantıdan sonra yanıma gelip özür diledi. Sizin bugünkü konuşmacımız olduğunuzu bilmiyordum. Sizin vaiz olduğunuzu bilmiyorum dedi. Beni tanımanız önemli değil çünkü bugün yer gösterenler beni içeri alsalar da almasalar da burada vaaz verecektim. Ama yabancılara ve ziyaretçilere yol gösterip onlara karşı dostça davranmanızın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum dedim. Dostum, inanlar olarak bizlerin kesinlikle kendi çıkarlarımız için başkalarını pohpohlamamız gerekmez. Buna karşın bu tutumu hem kiliselerde hem de bazı Hristiyan organizasyonlarında gördüm. Örneğin bir okul başka bir okuldan olan bir adama fahri doktora verir. Bu onun çalışıp eğitim görmediği bir şeydir. Sonra o kardeş okulun kendisine doktorasını veren kardeşe bir fahri doktora vermesi için okulunun yetkilileriyle görüşür. Ayrıca bu tür şeyleri bazen vaizler de yaparlar. Belirli bir kilisede konuşuruz ve vaiz bizi büyük bir insan olarak tanıtır. Aslında öyle değilizdir. Sonra o vaiz konuşmak için bizim kilisemize geldiğinde biz de onu büyük bir kişilik olarak tanıtırız. Ki aslında o da kesinlikle öyle değildir. Doğrusunu isterseniz bu yöntemi kullanmamalıyız. Çünkü dürüst bir davranış biçimi değil. Ve inançtan dönenlerin yöntemi de budur. Tanrı'ya bakmazlar. Rab İsa'nın kendilerine aferin, iyi ve güvenilir köle deyip demeyeceğiyle ilgilenmezler. Kalabalığın alkışıyla bunlar daha çok ilgilenmektedir. Bir konferanstayken çok utangaç bir vaiz yanıma gelip bir soru sordu. Kendi kilisenizde burada konuştuğunuz gibi vaaz veriyor musunuz dedi. Tabii ki neden olmasın dedim. Eğer ben kendi kilisemde böyle vaaz verseydim istifa etmem gerekeceğinden eminim dedi. Ona içtenlikle sizin için çok üzüldüm ve kilisenizin kötü bir yolda olduğunu da söyleyebilirim dedim. Bugün burada verdiğim mesaj buraya gelmeden önce kendi kilisemde bana verildi. Önce onların üzerinde pratik yapmıştım dedim. Bir çıkarları için. Başkalarını pohpohluyorlar. Terfi etmek için Tanrı'ya bakacakları yerde insanlara bakanlar var. Bu inançtan dönmüş bir kişinin yargısı ve onu gösteren bir işarettir.
Yahuda kitabı inançtan dönüş günlerinde inanların yapmaları gerekenleri de bizlere aktarmaktadır. 17, 18 ve 19. ayetlerde inanlılar elçiler tarafından inançtan dönmüş olan kişilerin geleceği hakkında uyarılmaktadırlar. Daha sonra 20 ila 25. ayetlerde inanların inançtan dönüş günlerinde ne yapmaları gerektiğini de göreceğiz. İlk olarak inanlılar inançtan dönmüş kişilerin geleceği hakkında uyarılmaktadırlar. Yahuda inanlara elçilerin bu inançtan dönmüş kişilerin geleceği konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatır. Yani bunun bizi rahatsız etmemesi gerektiğini söylemektedir. İnançtan dönüş Tanrı'nın izin vermiş olduğu bir olaydır ve Tanrı bunun gerçekleşmesine bir nedenden ötürü izin verir. Yahuda 1. bölüm 17. ayette şöyle der. Ama siz sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Yahuda inançtan dönen kişileri tanımlarken ama siz sevgili kardeşlerim diyor. Sanki bir sayfayı çevirir gibi. Ve şimdi sevgili kardeşlerle konuşuyor. Sevgili kardeşler Yahuda'nın sevdiği kardeşler değildir. Ancak ben Yahuda'nın da onları sevdiğini düşünüyorum. Çünkü Yahuda onları sevmeseydi onlara böylesine güçlü bir mektup yazmaz ve gerçeği söylemeyi bu kadar çok arzulamazdı. Burada kullandığı sözcük onların Tanrı tarafından sevildiklerini bildirmektedir. Bunlar hayatlarında Tanrı'nın sevgisini yaşayan kişilerdi ve bu nedenden kendilerine sevgili kardeşler denilmektedir. Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın der. Tanrı sözü boyunca bizlere hatırlamamız gerektiğini söylendiğini göreceksiniz. Yani Tanrı sözünü hatırlamamız gerekir. Sizler ve ben Tanrı sözünü bilmeliyiz. Öyle ki bu büyük gerçeklere dikkatimizin çekilmesi gerektiğinde onları anımsayabilelim. Ama siz sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın der. Bu Yahuda'nın aynı adı taşıyan elçi olmadığının daha önce de belirtmiş olduğum gibi Rab İsa'nın ailesinden olduğunu göstermektedir. Yani Yahuda, Meryem ve Yusuf'un oğludur. İsa ile anne tarafından kardeştir. İsa ile bir kan bağı olduğu halde çok alçak gönüllü bir tutum takınmaktadır. Bu mektupla yapmış olduğu gibi söyleyeceklerini desteklemek için elçileri kullanmaktadır. Daha önce size inançtan dönme hakkında yazdıklarım benim için yeni olan bir şey değil der. Bu konuda yazan tek kişi ben değilim. Başkaları da önceden bu konu hakkında yazdılar demektedir. Bu mektubu bitirmeden önce Tanrı sözünün neler söylediğini bilmemizin oldukça önemli olduğunu göreceğiz. Tanrı sözünü bilmiyorsanız bu dünyada Tanrı için ayağa kalkıp da tökezlememeniz mümkün değildir. Hristiyan hayatlarında tökezleyip düşen pek çok Hristiyan gördüm ben. Ve her defasında da nedeninin Tanrı sözü konusunda bilgisizlik olduğunu da söyleyebilirim. Tanrı sözünün ne söylediğini bilmek bizim için önemlidir. Şimdi kutsal kitap hakkında yazarken kutsal ruhtan özel bir mesleğe ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Çok önemli bir bölüme geliyoruz çünkü. Çünkü bu ayetler günümüzde her zaman yapılmayan bir ayrımı işaret etmektedir. Yahuda 1. bölüm 18 ve 19. ayetler. Size demişlerdi ki dünyanın son günlerinde alay edenler tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Bunlar bölücü insan doğasıyla sınırlı, kutsal ruhtan yoksun kişilerdir diyor. Zaman zaman yaptığım gibi Dr. West'in 17, 18 ve 19. ayetlerinin tercümesini size aktararak başlamak istiyorum. Bu tercümede şöyle der: Ama siz Tanrı tarafından sevilen kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki, dünyanın son günlerinde alay edenler, Tanrı'ya karşı alçak gönüllülük göstermeyerek ve ona bir saygı duymayarak kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Bunlar bölücü, ben merkezli, kutsal ruha tutunmayan kişilerdir. Yahuda 17. ve 18. ayetlerde ama siz sevgili kardeşlerim Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki dünyanın son günlerinde alay edenler tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır der. Yani inançtan dönen kişilerin arzuları Tanrı'dan ve Tanrı'nın isteğinden farklı olacaktır. 19. ayette Yahuda inançtan dönen kişileri tanımlar. Bunlar bölücü, insan doğasıyla sınırlı, kutsal ruhtan yoksun kişilerdir der. Bizlere inançtan dönen kişinin o kadar çok tanımı verilmiştir ki artık onları tanımamanın bir nedeni yoktur. Ben yeniden doğmamış birini, hatta yeniden doğmamış bir vaizi Tanrı sözüyle sınayabileceğimize inanıyorum. ben Tanrı sözünü radyasyon ölçme aracı gibi kullandığımı da söylerim. Tanrı sözünü bildirdiğimde radyasyonu ölçme aracı bunu kaydeder ve onu duymuş olanlardan bir tepkiyi alırım. Birçok kişi bize Tanrı sözünün hayatlarında ve evlerinde bir devrim yarattığını söyler. İnanlı olanlar için bile her şey değişmiştir ama ben geri kapalı olduğumu, Tanrı sözünü bildirmenin akılsızca bir şey olduğunu düşünen bir başka grup insanı da tanıyorum. Demek ki sözün radyasyon ölçer aracı çalışır ve bunun aracılığıyla yeniden doğmamış kişiyi sınayabilirsiniz. Bunlar bölücü kişilerdir. İlk olarak Yahuda, inançtan dönmüş kişilerin kilisede bölünmelere neden olduklarını söyler. Vincent, Yahuda'nın kilisede bölücülük yaratan kişilerden, kilisenin ortasından bir çizgi çekip bir bölümü diğer bölümden ayıranlardan söz ettiğini söylemektedir. Kilisenin inançtan dönmesine, bölünmesine neden olan liberalizm, yani Tanrı sözünün gerçeğinden sapmaktır. Böyle yapan kişiler kiliseyi doldurdular ve sonra da kiliseyi bölenlerin muhafazakarlar olduğunu söylediler. Tabii ki kiliseyi bölenler muhafazakarlar değildi. Muhafazakarlar, yani burada şunu kastediyorum, kutsal kitaba tutunanlar kilisenin üzerine kurulmuş olduğu büyük doktrinlere, öğretilere sarılanlardı. Sağlıklı inanlar topluluğunun, yani kiliselerin özgün inanç bildirileri sağlam doktrinlere oluşturur. Bazı noktalarda biraz değişiklik gösterseler bile bütün büyük temellerde hiçbir fark göremezsiniz. Oysa kutsal kitabı kendilerine göre yorumlayanlar ilk önce modernizm yanları olarak ortaya çıktı. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorlardı. O ismi hiçbir zaman sevmediler ama günümüzde liberal ismini seviyorlar. Ancak liberal kişi ister teoloji ister politika alanında olsun geniş görüşlü olmak yerine benim değerlendirmelerime göre dünyadaki en dar görüşlü insan grubunu oluşturur. Doğrusunu isterseniz tehlikeli kişilerdir çünkü size öfkeli bir şekilde acılık ve nefretle davranabilirler ve size zarar vermekten de kaçınmazlar. İnsan doğasıyla sınırlıdırlar. İnsan doğasıyla sınırlı diyor. Buradaki Yunanca sözcük psikikos'tur ve psikoloji sözcüğü bu sözcükten kaynaklanır. Bir bireyin, yani benim etrafında dönen bir hayat anlamına işaret eder. Bireyin her şeyden önemli olduğu egoist bir hayat biçimi haline gelmektedir bu yaşam. Önce ben gelirim. Bencildir ve insan doğasındandır. Yenilenmemiş insanın, yeniden doğmamış insanın hayatını işaret eder. Alford şöyle demiştir. Psyche, yani can, kişisel varlığın merkezi, her bireyin benidir. Ruha bağlı olan her adamın yüksek kısmı ve bedene bağlı olan her adamın alçak kısmıdır. Biri tarafından yukarıya, diğeri tarafından aşağıya çekilir. Kendisini aşağı, ahlaki olmayan yönlere yönelen kişi bedenseldir, sarkikostur. Ruhu, yani peneuma, Tanrı'nın ruhuyla paydaşlık içinde olan kişi varlığının yüksek hedeflerine yönelecektir. Yani ruhsaldır. Yolun ortasında duran, sadece kendisini ve ister hayvani, ister entelektüel olsun, kendi çıkarlarını düşünen bencil adamda ruh ise batmaktadır. Doğal insan, insan doğasıyla sınırlı insan, bir hayvan gibi yaşayan bencil bir insan oluşturur. Elde edebileceği her şeyi elde etmek ister, yiyebileceği her şeyi yemek ister. Bütün parayı ve armağanları sahiplenmek ister, sadece kendisi için yaşamaktadır. İşte doğal insan böyledir. Kutsal ruhtan yoksun kişilerdir diyor aynı zamanda. İnançtan dönmüş kişiler Tanrı'nın ruhuna sahip değiller. İçlerinde Tanrı'nın ruhu yaşamaz. Elçi Paulus Efes'e gittiğinde inanlı olmayıp da kendilerini inanlıymış gibi gösteren kişilere şu soruyu sorduğunu hatırlarsınız. Onlar sadece Yahya'nın vaftizini duymuşlardı ve Paulus onlara iman ettiğinizde kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Kutsal ruh hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Yahya'nın hizmeti hakkında bir şeyleri duymuşlardı ama kendilerine Rab İsa'nın ölümü ve dirilişi öğretilmemişti. Elçi Paulus kendilerine bu şeyleri açıkladığında Mesih'i kabul ettiler ve kutsal ruhu aldılar. Elçilerin İşleri 19. bölüm 1 ila 7. ayetler bu olayı aktarır. İnsanın 3 kısımdan oluştuğunu, üçlü bir doğaya sahip olduğunu anlamamız gerekir. 1. Senanikliler 5. bölüm 23. ayette şöyle okuyoruz. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. İnsanın bedeni, canı ve ruhu vardır. Yaratılış kitabında insanın yaratılışının anlatılışını dikkatle okursanız insanın fiziksel olarak topraktan alındığını görürsünüz. Toprakta bedenimize giren 15 öğe vardır. Öldüğümüzde bedenimizle işimiz bittiğinde bunlardan çıkacağız ve bu bedenlerimiz yeniden toprağa dönecek. İnanlığının dirilişinde beden, dirilmiş bir beden olarak dirilecek. Çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak
diriltilir diyor kutsal kitap. Tanrı'nın yaratmış olduğu bu fiziksel insana ne olmuştur? Kendisine can dediğimiz şey verilir. Bu sözcük sık sık yanlış anlaşılan bir sözcüktür. İnsana psikolojik kısmı yani fiziksel evrene yaklaşımında kendisine yol gösteren kısmı verilmiştir. Acıkır ve gidip yemek yer. Eğlence ister ve kendisi için eğlence sağlar. Çok cömert, çok sevilebilir, çok çekici bir insan olabilir ve karizma sahibi olabilir. Birçok kurtulmamış insan da böyledir. Hoşa giden insanlardır ve bazen de bütün inanların tanıştığım bazı kurtulmamış kişiler kadar lütufkar olmasını isterdim. Kurtulmamış kişiler yüzeyde çok çekici olabilecekleri halde tabii ki içleri farklıdır. Bu insanın psikolojik doğasını oluşturur. Ama Tanrı ayrıca insanın içine yaşam nefesini ya da rüzgarı yani pneuma olarak geçer kutsalda ruhunu da üflemiştir. Bu insanın insan ruhudur ve psikolojik olanın üzerindedir. Bu insanın Tanrı'ya bakan, Tanrı için özlem duyan, tapınmak isteyen parçasıdır. Bu yüzden insan üç doğaya sahiptir. İnsanda da bir üçlü birlik var. Yani insan bir üçlü birliktir. Beden ya da fiziksel kısım, can ya da psikolojik kısım ve ruh yani ruhsal kısımdan oluşur. Psikolojik yönü Yahuda'nın 19. ayette insan doğasıyla sınırlı dediği kısımdır. İnsanın düşüşünde aslında ne oldu? İnsanın üç kısımlı doğasını üç katlı bir eve benzetmekten hoşlanıyorum. Birinci katta yemek odası ve mutfak vardır. Bu fiziksel taraftır. İkinci katta kütüphane ve müzik odası vardır. Bu da psikolojik taraftır. En üst kat ise tapınak, tapınılacak bir yerdir. Bu da ruhsal olan taraftır. En üst katta ayrıca Tanrı sözü bulunur. Çünkü insan Tanrı'nın ruhu kendisine yol göstermeden onu anlayamayacaktır. Doğal insan Tanrı sözünü istemez bile. Ruhsal olan üst kattaydı ama düşüşte insan ruhsal bakımdan öldü ve ev alt üst oldu. Dolayısıyla fiziksel yan en üste çıktı. Günümüzde doğal haliyle insan öncelikle fizikseldir. Et ve patates en çok öncelik verdiği şeydir. Ayakta kalmak hayatın yasasıdır. İnsan fizikselliği bakımından hayvanlar gibidir ama insan aynı zamanda da psikolojiktir. Utangaçtır, müzikten hoşlanır, güzelliği sever ve ahlaksızlığa da düşkündür. Yahuda'nın burada sözünü ettiği bu alan insanın duyumsal bölümünü oluşturur. Öyleyse düşüşte insanın ruhsal kısmı öldü. İnsanın artık Tanrı için bir kapasitesi ya da potansiyeli kalmadı. Hatta şimdi Tanrı'nın düşmanı oldu. Ancak sizler ve ben Mesih'e gelip ona kurtarıcımız olarak güvendiğimizde bize yeni bir doğa verildi. Ve bu yeni doğa şimdi Tanrı'nın kutsal ruhuna karşılık verebiliyor. Ama hala o eski doğada bizimle. Hala bedenseliz ve benlikte yaşayabiliriz. Elçi Paulus Romalıların 8. bölümde bu konuda çok şey söyler. 5. ayette şöyle yazar. Benliğe uyanlar yani doğal insan, inançtan dönmüş insan, benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri. Bu kişiler Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışırlar, düşünürler der. Sadece bununla ilgilenirler. 6. ayette de şöyle devam eder. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Daha aşağı olan yani psikolojik ve doyumcu doğanızda yaşadığınızda Tanrı'ya karşı ölüsünüzdür ve onunla hiçbir paylaştığınız yoktur der. 1. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette ise onunla paylaştığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş gerçeğe uymamış oluruz der. Ama ruhta yaşayan ve Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışan kişi Tanrı'nın istediği şeyleri yapacaktır. Onun ruhu aşağılarda sürünmez ve benliğin yapmayı istediği şeyleri yapmaz. Elçi Paulus Romalılar 8. bölüm 7. ayette çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır der. Bu Adem'in Tanrı'dan kaçmasının nedeniydi. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de diye ekler. Eski benliği Tanrı'ya itaat ettiremezsiniz. İnsan tanrısız bir şekilde ıslah edilemez. Romalılar 8. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir der. Benlikle Tanrı'yı hoşnut edemezsiniz. Onu ancak ona teslim olduğunuz ve onun sizi kullanabileceği yere geldiğinizde hoşnut edebilirsiniz. Bu beni bir insan iman ettiğinde ne olduğunu anlamaya yakınlaştırır. Bizler iman etmeden önce suçlar ve günahlarda ölüydük. Fiziksel olarak yürüyorduk ama ruhsal bakımdan ölüydük. Kişi müjdeyi duyduğunda Tanrı'nın ruhu müjdeyi onun yüreğine uygular ve Mesih'e güvenir kişi. Onun yeniden doğduğunu o zaman söyleyebiliriz. Ruhsal doğa yeniden doğmuştur ve şimdi Tanrı için bir potansiyeli vardır. Bu yeni doğada hiçbir güç yoktur. Bu yüzden kutsal ruh onun içinde yaşamak üzere kişiye gelir. Elçi Paulus Romalılar 8. bölüm
9. ayette ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir diye bu konunun altını çizmektedir. Ancak Elçi Paulus'un Galatyalılar mektubunda sözünü ettiği bir mücadele devam etmektedir. Bu mücadele ise Galatyalılar 5. bölüm 17. ayette görülür. Şöyle yazar. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olan arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz der. İnanının içinde iki tane doğa vardır. Eski doğa ki bu alçak doğadır. İnsanın bu psikolojik kısmı Tanrı'ya arkasını dönmek ister. Ruhsal kısım Tanrı'ya doğru dönmeyi ister. Eğer bir Tanrı çocuğuysanız. Bu çatışmayı iyi bilirsiniz. Ona sırtınızı çevirmeyi istediğiniz zamanlar olur ve ona dönmek istediğiniz zamanlar da vardır. Çoğumuzun Hristiyan hayatının inişli çıkışlı olmasının nedeni budur. Bugün yükseklerdeyseniz her şey harikadır ama yarın daha alçalabilirsiniz. Bir aşağı bir yukarı, zikzaklı bir yaşamdır iman yaşamı. Tabii ki böyle olmaması gerekir ama ne yazık ki çoğumuzun Hristiyan hayatımızın bizim için böyle olduğunu itiraf etmemiz gerekir. 1. Korintliler'de Elçi Paulus dirilişten söz eder ve şöyle yazar. 1. Korintliler 15. bölüm 45. ayet. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem ise yaşam veren ruh oldu. 1. Adem ile son Adem arasındaki fark budur. Adem bahçesindeki Adem ile çarmıhtaki Rab İsa arasındaki fark budur. Rab İsa yaşam veren ruh olabilmek için hayatını vermeye geldi. Elçi Paulus 1. Korintliler 15. bölümde 46 ve 47. ayetlerde şöyle devam eder. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Ben Adem'in düşmeden önceki haliyle günümüzde yeniden doğmuş kişi arasındaki büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum. Bizler bugün Tanrı'nın çocuklarıyız ve bizlere Tanrı için bir potansiyel olan ruhsal bir doğa verildi. Başlangıçta insanın en yüksek doğası Tanrı'nın onun için nefesini üflemesi oldu. Ama bu düşebilen bir ruhtu. Bugün bizler günahlı olan bir doğaya sahibiz. Ve bu bedene sahip olduğumuz sürece de bu günahlı doğaya sahip olmayı sürdüreceğiz çünkü bu bedeni yönetir. Bu insanın psikolojisidir. Psikoloji çalışmaya ilk başladığında ki ben psikoloji eğitimi de gördüm, psikolojinin insan canının etüdü olduğunu söylediler. Sonra bundan uzaklaştılar ve psikolojinin insanın aklının bir çalışması olduğunu, bir ürünü olduğunu söylediler. Sonra davranışçılık, daha sonra pek çok akım geldi ve insan hakkındaki teorilerini alıp psikolojik ya da akılsal her şeyden uzaklaştırdılar. İnsan bir robot ya da bir bilgisayar gibi görülmeye başlandı bir dönem. Belirli bir düğmeye basarak her zaman ondan aynı tepkiyi görürsünüz dendi. Bunun sonucu olarak psikolojinin önce canını sonra da aklını kaybettiği sözü ortaya çıkmıştır. Onları yeniden buldular mı bulmadılar mı bilmiyorum. Benim burada vurgulamayı istediğim şey benliğin insanı aşağıya çektiği ve ruhun insanı yukarı çektiğidir. Yahuda bu inançtan dönenlerin hiçbir zaman ruhun dünyasına girmediklerini söyler. Kutsal ruhtan yoksun kişilerdir der. Tatminle hareket ederler. Hiçbir zaman psikolojik konumun üzerine çıkmazlar. Bu yüzden bir Tanrı çocuğu olup olmadığınızı görmek çok kolaydır dostum. Elçi Paulus Galatyalılar 5. bölüm 19 ila 21. ayetlerde benliğin işlerini sayar. Ve eğer hayatınızda bunları üretiyorsanız benlikle yaşıyorsunuzdur. Bundan sonra 22 ve 23. ayetlerde ise ruhun meyvelerini sayar. Hayatınızda bu şeyler varsa Tanrı çocuğusunuzdur. Ama inançtan dönmüş kişinin hayatında bu meyveleri görmezsiniz. Bunlara sahip olamaz çünkü Tanrı'nın ruhuna sahip değildir. Bunun üzerinde biraz zaman harcadım çünkü sizler ve benim kendimizi anlamamızın ve biz Hristiyanların neden bütün bu çatışmalar ve sıkıntılarla yaşadığımızı anlamamızın önemli olduğunu düşünüyorum. İki tane doğamız var. Mezmur yazarı müthiş ve harika yaratılmış olduğumuzu 139. mezmur 14. ayette yazar. İnsan çok karmaşık bir yaratıktır. Günümüzde insan topraktan alınan bir bedenle yaşar. Ama Tanrı için bir potansiyeli vardır. Tanrı'ya tapınmayı ve ona hizmet etmeyi isteyen adam İsa Mesih'e iman aracılığıyla bir Tanrı çocuğu olabilir. Bu da gerçekten harika sonuçlar doğurur.